Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsuz. Yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcal var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhabalar.
Herkese selamlar.
23-28 Kasım arasında konuşmak için toplanmış bulunuyoruz.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz. Bizi yine Teknoseyir olarak her yerde bulabilirsiniz. Ek olarak iki sitemiz daha var. Daha doğrusu YouTube kanalımız. Otoseyir ve Gamende. Bunlara da üye olmayı unutmayın.
Yeni.
Evet,
daha yeni. Bu kanallar ayakta durmak için çabalıyorlar.
Evet. Şimdi gündeme girelim. Kayseri'de sürücülere WhatsApp trafik şikayet hattı üzerinden 413 tane ceza kesilmiş.
Evet, bu ilginç bir uygulamaydı. İstanbul'da da var. Hatta benim de bir iki kere bildirdiğim oldu yani.
Sırf İstanbul değil miydi ya?
İşte Kayseri'de de yapmışlar demek ki. 2 ay önce başlamış zaten uygulama. 1000'den fazla, 1071 ihbar gelmiş. Bunların 413'üne işlem uygulanmış. Geri kalan işte 658 şikayetle ilgili de yetersiz delil. Herhalde ya ortamı iyi çekemediler ya plaka görünmüyordu vesaire. İyi bir şey bence ya.
Benim aklıma yatmıyor bu WhatsApp'tan gönder de adam ceza alsın şeyi.
Genelde şeymiş mesela engellilerin park edeceği yere gelip park edenleri çekip koyuyorlar.
Sonuçta
mesela.
İşin sırrı fotoğraf abi.
Fotoğraf yani. Video da gönderebiliriz.
Bak, şimdi tabii bak da var. Şunun cevabını arıyorum bak.
Söyle abi.
Engelli park yeri tamam. Tamam. Fotoğraf çektim. Ben dersem ki ya manevra yaparken bir saniyeliğine hani geri oraya girmiştim sonra da çıktım gittim. O anda çekmiş adam dersem bunun olmadığını ispat etmenin yolu var
yani
mı?
Eğer sen içinde oturuyorsan falan o görünüyordur hani arkadan çektiğinde sürücü oturuyor mu oturmuyor mu falan.
Tamam araba boşsa tamam ama hani...
Ya şöyle olur muhtemelen.
Bunu iddia edebilirim.
Cezayı keserler. Sen mahkemeye falan başvurman gerekir. Yapmayacağın için de genelde herkes cezayı öder geçer.
Şu çıkar ortaya. İş hakikaten büyürse o otopark diyelim. Kamera kayıtlarına falan bakılır. O adam hakikaten oraya park etmiş mi? Durmuş mu saat boyunca? İş
ama
büyür.
Yani bu olacak iş değil Murat. Mesela şunu söylüyorum ben mesela işte. Emniyet şeridinde giden adamı çekiyorlar ihbar. Ya dersen dediğim gibi dersem ki ya yola bir şey çıkmıştı. 2 saniyeliğine kaçtım. Hani yola lastik düşmüştü. 2 saniyeliğine oraya kaçmıştım. O anda çekmişler. Bunun şey hayır değil yok yani. Hı hı. Şey oldu. Stop etmiştim. Arama marza yaptı. Orada kalmıştım ben. O anda çekmişler. Hani bunu nasıl ispat edecek aksini? Tamam hani bir şey halk şeyi katılımlı güvenlik mi diyorlar? Şey tamam eyvallah ama çok içime sinmiyor benim bu İnsanların i̇şte eline böyle bir şey verilmesi.
Şöyle olabilir. Belki senin dediğin örneklere ceza yazmıyor olabilirler.
Belki.
İşte zaten 1000
i̇şte
tane gelmiş.
Yetersiz delil dediği eğer buysa eyvallah.
Evet. 413'üne yapabilmişler. Cezayı işlem uygulamışlar. Yarıdan az aslında bakarsan.
Ya biraz da işte o kameranın çektiği dakika, saniye her şey belli olduğu için fotoğrafı çeken adamın. Onu gerçek bir başka kamera kaydıyla daha gibi güvenlik kamerası, mobeseden bilmem neden biraz
kontrol ediyor olabilirler. Evet.
Edemediğinde senin dediğin duruma düşülür. Adam iddia eder ben yapmadım diye onlar da sonuçlanmaz herhalde.
Olabilir.
Ya bir şekilde sonuçta sistem aslında bu tip sistemlerin amacı ceza vermek değil, caydırıcı olmak.
Evet.
Hani onu yerine getiriyorsa ben mutlu olurum.
Ben İstanbul istatistiklerini merak ediyorum. Keşke onlar da açıklansa. Kayseri'de böyle olmuş da İstanbul'da kaç bin kişi ne oldu acaba?
Bayağı bir can yanmıştır. İhtiyar yapanlar sürprizlerle karşılaşabilir. Eskiden de bildiğim kadarıyla Fahri Trafik Müfettişi.
Tabii de o vardı. Hala var.
Hala
var.
Bir sistem varmış.
Evet. 2011 yılındaki Anonymous saldırılarına katıldıkları iddia edilen kişilere yönelik soruşturma tamamlanmış.
Evet. Bayağı bir kişi bırakılmış.
28 kişi bırakılmış. 15 kişi hakkında dava açılmış.
İş onlar için büyüyecek.
Evet. 2 yıldan 7,5 yıla kadar hapis sistemiyle.
Bu 2011'de böyle
bayağı uzun sürmüş ya soruşturma. Evet. Yani demek ki tek tek herhalde uğraştılar ne yaptılar. Herkesin evine
öyle gerekiyor
baskınlar
çünkü
falan.
İşte orada da hani ben yapmadım deme potansiyeli çok yüksek adamın. Benim bilgisayarımdan ev arkadaşım yapmış. Sonra da kayboldu gitti biz de bulamıyoruz falan. Oluyor hep böyle olur ya.
Tabii şey, bu sonuçta daha dava açılacak. Bu savcılık aşamasından evet. Yeni geçmiş.
Yani biz her zaman yaptığımız klasik uyarıyı yapalım. Hani böyle şeylere özenip böyle bir tane VPN alıp arkasına saklanarak dünyayı hackleyebileceğinizi falan düşünmeyin. Saklanamıyorsunuz. Buluyorlar.
Ya VPN olmasa da şimdi kimi adam şey zannediyor. Hani ben bu ekranın arkasındayım ya. Tamam. Hani beni kimse bulamaz. Öyle olmuyor işte bu işler.
Özellikle Türkiye gibi az ISP'nin olduğu ülkelerde daha kolaylaşıyor evet. İşler tabii.
Evet.
Ki Telekom zaten teker aslında bu konuda.
Şimdi bir de tabii şöyle bir durum var. Bu anonim ismiyle müsemma bir yapı olduğu için. Şimdi biliyorsunuz hani böyle adam çıkıyor. Ben diyor işte bunların işte Türkiye temsilcisiyim bilmem ne diye demeç veriyor. Şey... Hani kendi kendini yakıyor. Hı. Ya da işte sağda solda atıp tutuyor, tamam mı? Ben de oradayım falan diye. Çünkü hakikaten de olabilir. Sonuçta hı. Öyle bu eylem. Biliyorsun bunlar dağınık saldırılar. Evet. Sen de katılabiliyorsun. Katılmasa da işte katıldım çarçurt atan sonra başı derde giriyor.
Doğru. Bu aslında atladığımız bir haberdi ama önemli. Yahoo reklamları kapatan kişilere hizmet vermeyi kesmiş. Şöyle oluyor. Yahoo'nun mail servisi var ya.
Evet.
Adam senin adblock kullandığını görünce giremiyiveriyorsun maillerine. Kapat diyor, öyle gir adblock'unu. Ama bu şey diyor, Yahoo'nun da açıklaması şu, ya biz bazı şeyler deniyoruz. Bu çok kısıtlı bir kişiye Amerika üzerinde denendi. Hani denemeydi, öyle bir genel bir uygulamamız yok diyorlar. Ama tabii o kadarcık deneme bile bayağı bir infiale yol açmış. Çünkü adamı evet. Sen mailine sokmuyorsun adblock tabii. Kullanıyor diye.
Bu savaş bitmez. İki tarafta.
Ama böyle de kazanamazsın bu savaşı
böyle
abi.
Böyle kazanamazsın tabii ki. İki tarafta hamlelerini
yapacak. Yani mailine sokmuyorsun dediğinde ama şöyle bir şey var. O hizmeti ücretsiz alıyorsun yani.
Tamam.
Hani para verdiğinde o benim mailim diye bir şey yok. Adam da diyor ki kardeşim biz sana bunu sunuyoruz. Reklamla ayakta duruyoruz. Yani onun da tutar tarafı var bir yandan. Evet.
Var ama işte adam da diyor ki ben de o zaman başka bir yerde.
Ben de bırakırım diyor tabii. Yahoo'nun
deme hakkı var.
Zaten Yahoo'yu bilmiyorum kaç kişi ne kadar kullanıyor. Benim de bir zamanlar vardı. Herhalde girilmemekten kapanmıştır.
Herhalde.
Yahoo kapatıyordu hesapları, doğru.
Ya bir zaman çünkü bayağı yaygındı. Yahoo vardı. Sonra nedense işte Hotmail, Gmail falan onu tükettiler.
Daha bakalım neler duyacağız bu reklam işiyle ilgili.
Neredeyse her hafta bir şekilde gündemimize giriyor.
Evet ya bak şeyde Türkiye'de pek konuşulmuyor. Çünkü Türkiye'deki rakamlar zaten çok ufak. Evet. Ama bunlar gerçekten iyi paralar kazanan firmalar hani bu reklam olayından. Canları yanıyor yani çok yanıyor en azından.
Ya bu reklam işi Apple ile Google arasındaki rekabetin birazcık
öyle
yansıması olarak gündeme geldi. Fakat büyük firmalara bile etkiler oldu.
Ya.
Ya bu bahaneyle yeni bir şeyler icat İnşallah. Edilecek diye ben bekliyorum.
Yani biz bunu yayıncı olarak da istiyoruz
evet,
bu arada.
Evet, evet. Yeni bir şeyler, aklın galip geldiği bir çözüm bulunacak.
Evet.
Çünkü şu andaki reklam modeli, yayınların para kazanma modeli de pek sakat akıllıca abi. Değil. Hı. Ve böyle amatör yöntemlerle profesyonel işler yapılmaz.
Yapılmaz.
Ha yapılıyordu bir şeyler ama işte artık çizgi yükseldi. İyice mesela video işi başladı. O video yayıncılığın kalitesi... Kurulu işte televizyonlarla yarışır hani görüntü kalitesi, özen gösterilen özen
ya.
Televizyonlarla yarışır hale geldi. Tamam o zaman da işte böyle banner'a tıkladın, banner'ı adam blokladı ay falan böyle iş olmaz.
Evet burada kullanıcıların riski şurada Levent abi, içeriğin reklamlaşması riskiyle karşı karşıyalar.
Evet.
Çünkü ayrı bir yerde bir reklam alanı durduğu zaman biliyorsun orada reklam var ama içerik reklam mı değil miye dönüştük.
Bloklayamayacağın şeylere
evet.
Reklam giriyor bu sefer.
O çok büyük risk.
Tabii ki. Tabii ki.
Yazılmıyor bile hatta bazen
tabii
kenarında
yazılmıyor.
Reklamdır bu içerik falan diye. O içine yedirilmiş reklam mı neydi işte bir de isim uyduruyorlar daha güzel. Doğal reklam mıydı neydi?
De, onu biz de uydurdular. Onu biz de uydurdular. Ya şimdi tabii advertorial falan... Bence kötü bir şey değil
yok
ama
canım.
Bunun açıkça etiketlenmesi gerekiyor.
Tabii.
Bunun bir işte advertorial diyelim. Bunun şeyini bilemiyorum. Güzel bir Türkçe karşılığı var mı?
Neydi ya?
Bir şey reklam diyorlar ama haber reklam mı diyorlar? Ne diyorlar? Neyse.
Kanıtıcı reklam.
Kanıtıcı reklam diyorlar. Bunun ilan edilmesi gerekiyor. Ondan sonra tamam adam isterse bakmaz. Ama öbür türlü reklamı içerik diye yayınlamak. Bir de böyle doğal reklam falan diye isimler bulup hani iyice çirkinleştirmek. Çünkü şöyle çirkinleştirmek diyorum, doğal reklam lafı için bunu demedim. Ama şöyle adam diyor ki ben diyor kendi web sitemin aynı tasarımını, aynı haber nasıl haber yapıyorsam aynı sayfa düzenini, başlığını, işte ne varsa o haberin içinde araçları falan aynen koyarım diyor. Ama sen yazarsın içindeki yazıyı diyor. O hiç hoş bir şey değil.
Ya, evet.
Geçmişte bunu bazı bilgisayar dergileri de denediler. Normal inceleme sayfalarının aynı formatında, her şeyle aynı başlığı üzerinin rengiyle falan firmaların para verip ödedikleri içerikleri yayınladılar. Korkunç bir şey.
Öyle.
Olmaması lazım.
Öyle.
Sonuçta tüketici bundan kötü etkileniyor. Yani evet. Doğru bilgiye ulaşamamış oluyorsun. Evet.
Hele derginin şöyle bir şey var. Dergi parayla satılan bir şey zaten. Hani web sitesi şey diyebiliyor. Ben başka türlü geçinemiyorum. Son nefesimdeyim. İşte bu şekilde anca hani tutunabiliyorum. Bu olmazsa ben de yokum falan. Hani haklı demiyorum. Bu tür bir savunma yapabiliyor ama dergide hani dergiyi adam para verip almış. İçinde tamam belli bir oranda reklam olacağını da kabul etmiş. Hatta belki o reklamların bir anlamda bilgi sağladığı, hani yeni bir şey, yeni anakart çıktı işte. Hani
tabii.
Belki bilgi sağlayıcı bir yönü olduğu da kabul edilebilir. Ama böyle kandırıkçılık hoş değil tabii ki.
Yıllar önce abi benim bir arkadaşım şeyde bir distribütörde çalışıyor da heyecanla geldi bana bir dergiyi gösterdi. Ay bak yazım yayınlandı diye oraya kendi yazmış basın bültenini aynen copy paste yaptıkları için. Kendini yazar zannetmiş.
Evet. Adam parasını verip alıyor bu dergiyi. Bir de mağdur olmasın.
Evet. Mozilla, Google'dan artık para kazanmıyoruz diyor ama durumumuz da fena değil diyor.
Çünkü arama, varsayılan arama motorunu değiştirdi. Google'la anlaşmaları vardı çok bitmiş uzun zamandır. O. İşte biz zaten gündemlerde konuşmuştuk. Evet. Yahoo ile anlaştılar, artık parayı oradan alıyorlar. Bazı ülkelerde Yandex'te, Çin'de de mesela Baidu ile anlaştılar.
Vallahi benim bildiğim Google'dan müthiş bir para kazanıyorlardı. Evet. Ve o anlaşma bir kere yenilenmesi gecikmiş miydi neydi ya da yenilenmeme evet. ihtimali mi vardı neydi? Mozilla gözyaşları içindeydi.
Aynen.
Hatırlıyorum hani
yok,
biz bu gündemi falan başlattığımız dönemlerde. Yaptığımız dönemlerde. Şimdi hani oradan para gelmiyor ama sorun da değil. Daha da biz büyüyerek hani daha iyi sonuçlar açıklayacağız bu dönemde, mali sonuçlar diyorlar. İlginç geldi bana.
Evet. Zaten açıklamışlar şu an mali sonuçları. Onda bu şeyi yorumu yapıyorlar. Çok bir düşüş yok. Aşağı yukarı aynı seviyeyi tutturmuşlar. Büyüme de yok ama. Yani sonuçta çok ciddi Google gibi bir gelirden olup yerine yenileriyle bir şekilde destek sağlayabilmişler. İyi bir şey. Bir yandan da tabii şeyleri zorluyorlar. O işte Firefox, Fox, OS falan gibi işletim sistemi falan cep telefonlarına vesaire.
Ondan galiba hani resmi bir açıklama yok tabii ki ama bence vazgeçtiler gibi bir şey. Olabilir. O Firefox, OS, Firefox telefonlar bir gözüktü falan. Nerede? Hani tamamıyla unutuldu gitti.
Ama tarayıcıda da çok kısıtlı bir yerdesin ya. Orada da hani daha büyük şeyler sıkıştı.
iOS'a geldiler. Onların son dönemlerdeki en büyük başarısı o.
Abi bir yandan da işte Microsoft'un hali ortada Windows Phone tarafında. Hani onu görüp de hala buna merak salmamak lazım bence.
Ya bunları birazcık Android falan kesiyor. Şöyle hani mesela Firefox olsun hiçbir zaman şöyle işte Snapdragon 800 serisi işlemcili falan bir telefon iddiası yoktu. Ucuzun da ucuzu telefonları hedefliyorlardı. Şey oluyor mesela işte bunları kesmek için Google Android'e bir şeyler ekliyor, çıkarıyor ya da işte modüler hale getiriyor. Bir anda o ucuz telefonlara o da göz kırptığı zaman adam da hani elinde bir sürü Android deneyimi var, literatürü var, osu var, busu var. Yani Firefox OS uğraşacağım deyip Android'li yapıyor telefonu, ucuz telefonu.
Ama Firefox da mesela tek değil, Ubuntu da var bu alana girmeye çalışan.
Yani Ubuntu'nun iddiası
bu alanda bir gözü var açıkçası. Yani
Ubuntu'nun iddiası biraz farklı ama Ubuntu iyi telefonları hedefliyor. Hı hı. Çünkü o telefonu bilgisayar gibi kullandıracağım ben diyor.
Evet.
Microsoft'un işte Continuum'la iddia ettiği işi Ubuntu ben zaten yaparım diyor. Henüz bir sonucunu göremedik. Microsoft'un tabii Continuum'lu telefonları 950 XL çıktı Amerika'da.
Çıktı.
Ona işte ek bir dock alıyorsun. Şu anda onu ücretsiz veriyorlarmış. Telefonu satın aldıysan. Onunla telefonu bağlıyorsun. Telefonu monitöre bağlıyorsun. Klavyeni, mouse'unu bağlayıp işte bilgisayar gibi kullanıyorsun. Tabii hani teoride iddia edilen, vaat edilen bu. Biz denemiş değiliz henüz.
Evet.
Herhalde bu zorlanacak. Çünkü zorlanacak dedim hani firmalar bunun bu konuya bir şeyler yapacaklar. Çünkü tabii 4 GB bellekli falan telefonlar artık gerçek oldu. Ubuntu da zaten diyordu ki ya telefonda fazla güç var. Evet. 4 çekirdekli, 8 çekirdekli işlemci, 4 GB bellek falan. Bunu kullanalım diyordu Ubuntu. Bakalım o konuda 2016'da elle tutulur sonuçları. Olumlu ya da olumsuz. Görürüz.
Evet. Google'a gönderilen unutulma hakkı isteği sayısı 348 bini aşmış. Herkes ne kadar meraklı unutulmaya demek ki.
Bu Avrupa Birliği'nin bir uygulaması sonucu ortaya çıktı. Diğer yerlerde yok herhalde benim bildiğim.
Herhalde. Herhalde şey değil. Hani Google'ın öyle bir zorunluluğu yok.
Evet.
Bildiğim kadarıyla.
Yani 1.234.000 URL'nin kaldırılması istenmiş. Bunların da %42'si kaldırılmış gerçekten.
Evet. Ama tabii şey başı çekiyor sosyal ağlar ya da sosyal ağ benzeri şeyler. Evet. Siteler var senin kişisel bilgilerini toplayan. Onlardan çıkarılmak istemiş insanlar kendilerini.
Evet. Bu da şeyden kaynaklı. Bildiğim kadarıyla bir Avrupa'da bir tatil beldesi gibi bir şeyin başlattığı bir olay. Adamlar şöyle. Adamlar bir sayfiye bölgesi. Fakat bunların tarihinde inanılmaz bir kaza gerçekleşiyor. Petrol tankeri patlıyor burada. Hmm. Ve hani inanılmaz miktarda hasar oluşuyor. İnsanlar ölüyor. Bu Pompei gibi görüntüler oluşuyor. Hmm. Öyle piknik yaparken yanmış falan insanlar var. Dolayısıyla olay bu kadar büyük olunca Google'da o beldeyi arattığında işte uyduruyorum mesela hani Springville mi adı? Springville faciası çıkıyor hemen. Adamların işte denizinden, plajından bilmem ne önce. Hep o çıkıyor. Hep o görüntüler çıkıyor. Arayı aradığınca yanmış cesetler falan çıkıyor. Adamlar da yeter be deyip böyle bir şeye başlandı. Bizi diyorlar silin kardeşim. Biz hani böyle çıkmayalım. Yani ya da böyle çıkmayalım. Bunlar çıkmasın. Bir harekete dönüştü bu girişim.
Evet.
Arada tabii insanlar var, şey var. İsim benzerliğinden ötürü mağdur olanlar
ya,
falan
o da var.
Var.
O da var. Sana şey oluyordu değil mi? Sana da başkalarının kargosu geldiği falan oluyordu.
Yok kargo değil de maili geldiği
pardon,
oluyor.
Pardon maili.
Çünkü şöyle Kızılay'ın eski ya da şimdiki başkanlarından birisi Levent Bökcan adamın adı. Bir tane de şey var. Bir girişimci var. Aynı yine Levent Bekcan diye.
Ne satıyor?
Dondurulmuş yoğurt mu ne satıyordu? adamın adı Levent Bekcan. Birebir aynı. Onların mailleri falan bayilik almak istiyoruz falan diye bana geliyor. Ben tanıştım kendisi. Hani internet üzerinden dedim ya böyle böyle sizin mailleriniz geliyor bana. Benimki de size gidiyor olabilir. Şaşırmayın. Şey hani olabiliyor.
Global Foundries'e alıcı arandığına dair haberler çıktı.
AMD'nin fabrika bölümü diye ayrılmış kendisinden ayırdıkları.
Aslında bunun sahibi bir Abu Dhabi'li bir yatırımcı şirket.
Evet.
Ayırıp sattılar değil mi AMD'yi?
Sattılar. Artık hani... İşte bunlar...
Ya bu ayrı bir firma oldu.
Ayrı bir firma oldu. Tabii. Ama bu adamlar da işte şimdi acaba hani başka satacak birisini bulabilir miyiz diye arayışlardaymış.
Ya şimdi tabii bunlar ayrı firma oldu da AMD bile bunlara iş yaptırmıyor gibi bir durum vardı değil mi? AMD onlardan kurtulmak için tazminat mı ödüyordu? Neydi? Öyle bir hatırlarsanız öyle bir durum vardı.
Evet.
Çok hani korkunç bir manzara var aslında. Hı. Şimdi de yeni bir sahip arıyorlarmış.
Öyleymiş evet. Bulurlar.
Belki yine Arap sermayesi şey yapar.
Belki.
Hani gerçi onlar satıyor da başka bir Arap yatırım
bu
grubu.
Ortada kalacak bir yer değil.
Şimdi tabii Araplarda da şöyle bir durum var. ileriyi görenler, hani bu petrolle bu işin sonsuza kadar gitmeyeceğini görüp elde de sıcak para var, böyle başka alanlara yatırım yapmayı akıl ediyorlar.
Evet, biz hani hep gündemlerimizde kickstart falan diyoruz da, mesela hani oralarda olan arkadaşlardan şey diyen oluyor. Ya buralarda hani fikriyle gelen adama hani para verecek bir sürü insan var. Çünkü herkes evet. O fikri arıyor şu an. Tabii. Petrole alternatif nasıl yaparız?
Tabii.
Amazon 5 dolara sınırsız bulut depolama hizmetini duyurdu. Şimdi yine oradaki sınırsız...
Geçen hafta Microsoft'u evet. Konuşmuştuk vazgeçtiğini. Değil mi? Ya da önceki hafta şimdi tam hatırlamadım.
Ama bu şeydir. Şimdi Amazon'un biliyorsunuz Glacier vardı. Yavaş. Çok ucuza bulut depolama ama yavaş. Hani dosyanı istiyorsun bilmem kaç saat sonra tamam çekebilirsin diye haber geliyor falan. Bu herhalde hani belki öyle olmasa bile bir şeyi olacaktır herhalde. 5 dolar çok düşük bir
fiyat. Çok düşük abi.
Bir bedeli var herhalde.
Yani acaba şeyi mi yapmaya çalıştılar? Hani Microsoft tam böyle bir şey açıklamışken oradan adam kapalım. Çünkü altyapısı çok güçlü Amazon'un.
Belki. Bu arada sınırsız depolama vaat eden tek firma bunlar değil. Hani Türkiye'de hemen hemen hiç kullanılmayan bazı şeyler var. Bulut depolama firmaları var. Onlar da sınırsız
sunabiliyor. Google Drive falan. Da mesela sınırsız veriyor ama sadece iş hesaplarına veriyormuş.
Valla ilginç. Sınırsız müthiş bir şey.
Öyle.
Tabii ki bizim için çok bir şey ifade etmiyor. Türkiye'den yüklememiz 1 megabitlerle bayağı zor olacaktır ama
evet.
Depolama yapacak adama gayet iyi bir şey. Yani şöyle rahat rahat backup mı alıyorsun? Yani üzerine yazmadan her ay ayrı backup al. Tarihini koy klasöre. Depolama sınırsız çünkü.
Doğru. Ben şeyi merak ediyorum. O depolanan verilerde bunlar bir madencilik yapacak mı acaba?
Yapıyorlar. Şey oldu. Çocuk pornosu biriktiren ve onları Dropbox'a yedekleyen birini Dropbox ebeletti. Oradan tabii bu beraberinde tartışmalar getirdi hani nasıl oluyor diye ama sonra şey detayı ortaya çıktı. Bir Microsoft'un geliştirdiği bir görüntü tanıma teknolojisini aynı Spotify pardon Shazam falan gibi şarkıların nasıl o imzasını oluşturuyor. Görüntülere aynı şekilde imza oluşturup database'i tarayan, database'le karşılaştıran bir teknolojiyi aktif olarak hemen hemen bütün depolama firmaları kullanıyor. Hani hemen hemen dediğim bilmiyorum dünyadaki bütün firmaları ama onun kullanılmasını zaten
i̇şte
mecbur.
İşte şeyi vardı şu Kim.com'un kurduğu şu mega. Yeni Zelanda'da bir mega diye bir şey. Onu da sattı değişti gerçi. Onlar diyordu ki biz tamamen şifreliyoruz. Hiç öyle şeylere bakmıyoruz falan.
Niye söyledim bunu? Şimdi gündemde yok ama İngiltere'de geçenlerde bunun da biz haberini yapmıştık. Kendine bir kopya alma hakkı tanınmıştı insanlara. Ellerindeki bütün dijital varlığın. Dijital olmasına gerek yok. Evet. Blu-ray'in şunu bunun. Yeni olarak ondan vazgeçildi. Şimdi insan şeye düşünüyor. Şimdi evindeki DVD'nin kopyasından kimin haberi olacak tabii ki de.
Tabii ki.
Ama şimdi sen böyle buluta bilmem nereye yedeğini çıkarttın ya da kopyaladığın yedeği oraya koydun. Yakalanacaksın.
Hemen tarayacak sistem bulacak.
Ve hiçbir şey yok. Bir anda kanun değişti. Sen bir anda şey oldun. Suçlu durumuna düşüyorsun kanun değiştiği için.
Evet. Murat hani zor. Bunu yarın öbürsü gün bu sistemler şeye de genişleyecektir. Mesela ne bileyim şarkıların, dünyadaki bütün müziklerin imzasını çıkartan sistem bunu elektronik kitaplar için de yapar.
Yapar
PDF
tabii.
Dosyaları için de yapar.
Onun için daha kolay olur.
İşte şey için yapabilir. Gerçi mesela Playboy çıplakları kaldırdı sitesinden ama hani mesela öyle yayınların, yayınladığı fotoğrafların ya da fotoğraf sanatçılarının çektiği fotoğrafların falan da imzasını çıkartıp karşılaştırır falan. Olacak ama Murat başkasının bilgisayarına yüklüyorsun verilerini.
Ya, evet.
Artık bunu göz önüne alacaksın. Yoksa kişisel bulut diye tabir edilen çözümleri araştıracaksın.
İşte orada da şey diyorlar işte bu İngiltere'deki olaydan yola çıkarak diyorlar ki kimse bir kişiye bile bir herhangi bir yasal müdahale yapılmayacak. Çünkü öyle bir şey olduğu saniyede insanlar böyle oluyormuş hemen gidelim orijinal içerik alalım demeyecekler. Tam tersi insanları kendine düşman edeceksin. Tabii. Kimse öyle bir şey istemeyecek için o yasalar diyorlar çıkıyorlar ama pek uygulanmayacaklar diyor uzmanları.
Bir de işte iddialaşma konusu çok. Şey de var be Murat, hani ben yıllardır bunu görüştüğüm firmalara da soruyorum, cevabını alamıyorum. Bir şey satın aldın. Bir Microsoft'tan Windows satın aldın. CD'si kırıldı. Microsoft'a gittiğinde bir çözüm getiremiyorlar. Hmm. Ya şimdi tamam, şimdi ISO'yu hani çok tantana yaparsan aman işte bir ISO'yu indirip USB'ye yazıp eline verirler belki ama eskiden öyle bir şey de yoktu.
Doğru.
Ve gidiyordun. Kardeşim bir çözüm geliştirin. Benim çalıştığım firmanın işte bilmem kaç CD'lik o Office 4.3 müydü diskette. O bilmem kaç CD'lik böyle neredeyse bir kutu CD'nin disket. Neredeyse bir kutu disketten oluşan bir setti. Bir disketi bozulsa hani Microsoft yetkilisine şey diyorsun ya 17. işte benim hani fiziksel bir obje bu. Ben bunun sahibiyim. Faturası evet. falan da var. Ya 17. disket bozuldu kardeşim. Bana bir çözüm getirin. Bir yok hani öyle donup kalıyorlardı. İnsanlar da dolayısıyla yedeğini almak ister. Hatta biz bu tozlu raflarla uğraştığımız için biliyorsun bazı oyunların içinde kutusunda şey diyor. Direkt bunun kopyasını yazıyor. Yap diyor.
Hemen sen onu yap diyor.
Orijinalinden oynama diyor.
Tabii install'dan önce kopyayı yap
diyor. İşte sonra benim başıma bela olma diyor o şekilde sana.
Evet.
Bunun diyor kopyasını yap oradan oyna diyor. Daha evet. sonra tabii oyun firmaları kendileri kopya koruma sistemlerini geliştirip bu olanağı kendileri yok ettiler zaten.
Ben Windows 8'i aldığımda şey opsiyonu vardı. Biraz para ver sana orijinal DVD'yi de yollayalım diye. Ben onu yapmıştım. Hı. O geliyor. Hani sen yine kuruyorsun ISO'sunu, MISO'sunu burada.
Evet.
Ama bir de orijinali de sana zarfa koyup yolluyor Microsoft.
Evet.
Bunda var mı? Bak bunda hiç görmedim Windows 10'da öyle bir şey. Hani upgrade ettik bitti.
Windows 10'da bambaşka artık. Ben evet. diyor kendim hani o senin makinenin imzasını sunucumda tutuyorum. Sen düşünme böyle şeyleri kafaya öyle takma oldu. Diyor. Farklı bir yaklaşım getiriyor Microsoft. Neyse biz devam edelim.
Evet. Türk Telekom Amazon altyapısını kullanarak işletmelere sanal sunucu ve bulut hizmetleri sunacak. Şimdi zaten hani bulut market diye bir yeri var. Evet. Telekom bu işi yeni yapmıyor ama Amazon
kapsamı genişletip.
Evet. Amazon altyapısını kullanarak yapacak.
Şöyle zaten Amazon biliyorsun çeşitli bulut. Yani sadece depolama değil. En büyük aslında sıkıntılardan biri bulut bileşimin önündeki bulutun hep depolama zannedilmesi. Aslında tabii sunucu sadece hosting anlamında değil program çalıştırmak için işlem gücü kiralayabiliyorsun
evet.
Buluttan. Amazon bunları zaten sunuyordu. Şimdi Türk Telekom işbirliğiyle Türk Telekom'un marketine bu çözümler eklenmiş. Biraz da galiba hani daha Amazon'unki bayağı teknikti. Herhalde daha bir paket ler oluşturuldu. Kolay bir sürü, anlaşılır.
Bir sürü paketi var evet.
Evet. O hizmetleri alabilecekmişiz.
Az önce konuştuğumuz şey, mesela depolamanın şeyi net disk olarak var. Aylık 1.90 TL'den diyor başlayan evet. şey. Bir tek şey uyuz oldum orada. Uzaktan toplantı yapılsın diye bir bulut hizmeti yapmışlar. Adı toplantı.
O ne ya? Ya işte şey her şeyi Türk Telekom TT ya. Onlar her şeyi, bulutu da 2 TL yazıyorlar.
Evet.
Her şeye bir T ekliyorlar ama tabii toplantı pek
evet.
Uyduruk harcıyor. Olmuş.
Facebook ilişkisi bitenlere yönelik bazı özellikler sağlayacakmış.
Evet. O ilişki durumunu değiştirirsen, bekarlığa geçersen sana şey olanağı sunuyormuş. İstersen o senin işte eski sevgilinin gönderilerini pek göstermeyelim. Hmm. Hani direkt arkadaşlıktan falan da ayırmıyorsun. Ayıp olmasın diye. Ama diyor ki hani istersen sana az göstereyim onun yapacağı güncellemeleri.
Hem o hem de onun senin akışında etiketlediği, senin zaman tünelinde görülen şeyleri hızlıca kaldırabiliyorsun.
Beraber fotoğraflarınızı kaldırayım falan diye sen ister düşünmüşler. İlginç geldi bana.
Ama muhtemelen çok ihtiyaç oluyordur.
Tabii ki, tabii ki. Ya şimdi şöyle bir şey, Facebook hayatın gerçeği. Şey de yapamıyorsun, Facebook'u çünkü garip bir durumu var. Bir yandan iş için kullanıyorsun, bir yandan işte orada bir arkadaşın, eşin, dostun falan kakara, kikiri boyutu da var. İkisi aynı yerde. Tabii şey yapamıyorsun. Ya işte ben tamam o adamla artık görüşmek istemiyorum, ben de hesabımı kapatacağım, gideceğim falan. İşte hep yapamıyorsun ki. Sen aynı zamanda bir sürü sayfanın yöneticisisin diyelim. Öylesi hesabımı kapadım gittim pek kolay değil.
Evet.
Demek ki talepler geliyordu. Böyle bir abi, şey çözüm falan paketi.
Var. Mesela benim bir tane arkadaşım kızcağız evlendi gitti. Abi baktım bugün 2 sene önce şey başka bir erkek arkadaşı var. Onunla fotoğrafı duruyor aşkımla bilmem neredeyiz diye. Unutmuşuz.
Tabii.
Tam işte aile faciasında bir davet diye.
Tabii onlar hep sıkıntı oluyor.
Ya şeyler falan da var. Mesela sevgilin sen bir şey yazarken senin yakın ilişkide olduğun bir kişiyi öneriyor. Bununla birlikteyim falan seçebiliyorsun ya.
Evet evet. İşte
onlardan hep böyle uzaklaşmış oluyorsun bu yeni özellikler sayesinde.
Ya en baştan dikkatli olmak lazım gerçi. Evet. Ama tabii ki kaçar. Hani başkalarının seni taglemesi falan her ne kadar kapatabiliyor olsan da hep sıkıntı yaratan şeyler. Facebook da böyle bir çözüm paketi geliştirmiş.
Daha önce hiç var olmayan problemler yarattığı için.
Evet, var olmayan sorunlar.
Raspberry Pi'den enteresan bir ürün çıktı. Herkes onu konuşuyor. $5 yeni model. $5 bu arada.
Model Zero.
Zero, evet. Tabii $5 ama onun öyle olabilmesi için bazı şeyleri atmak zorunda kalmışlar.
İyice bir hafifletmişler.
Hafifletmişler, evet. Yani bir gigahertz işlemci var. 512 MB belleği var.
Gerçi tabii bu yine ilk çıkan Raspberry'den iyi bazı yönleri.
Tabii tabii öyle iyi.
O 700 MHz'di.
Evet bu daha hızlı.
Ama
küçücük bir şey.
Evet ya bu daha çok hani Internet of Things türü. Bir şeye entegre evet. edeceksin bunu. Bir evet. şeyin içine saklayacaksın. Kahve makinesinin arkasına saklayacaksın. Kahve makinesini açıp kapatan modül yapacaksın bununla falan.
Şey
$5 harika.
Tabii şey nasıl becermişler? Bir defa komponentler küçülmüş. İşte USB'ler, video çıkışı falan ufaltılmış tabii. ve kartın bir bölümüne konmuş.
Evet.
Bunlar tabii hepsi üretim maliyetlerini kısan şeyler. Becermişler işte $5 yemeği. İşte,
depolaması mikro şeyden, mikro SD'den.
Şimdi bize şey isteği çok geliyor. Bunların incelemesini yapar mısınız diye ama bunu hani ekrana tutup işte bu demenin hiçbir anlamı yok. Ondan bir şey yapılması lazım.
Öyle biz geçmişte BeagleBone'da ele aldık. Raspberry'yi de Türkiye'de ilk biz konuşmuşuzdur. En çok biz konuşmuşuzdur. Ama tabii bununla böyle ilginç bir şeyler yapmak lazım. Biz alıyoruz ya işte böyle bir kart var, şu işlemci var falan. Üzerine de o firma genelde bir kendisi bir Linux dağıtımı sağlamış oluyor. Onu çalıştırıyorsun. Oldu.
Ya mesele kartta değil asıl programlamasında
evet, yani. Evet. Bununla zekice bir şeyler yapmak. Güzel olan
çünkü
şey.
Çünkü kart $5 artık yani. Evet. Herkes cebinden evet. verip alabilir.
Ya çok güzel olmuş. Hani $5 çok iyi bir fiyat.
Şey mi yapsak Levent abi? Kibrit kutusundan Linux. Böyle bir içine koyalım bunu.
İşte kibrit kutusuna bir sonraki sürüm sığacak. Evet, bu yakın. Sığar. Yakın ama sigara paketine sığar.
Evet o da bize uymaz.
ya güzel bence dediğim gibi bu güzel bir gelişme. Üzerinde HDMI da var. Çok ucuz. Dolayısıyla insanlar bunu rahat rahat sağa sola işte yapıp bir şeyler evine ekleyebilirsin.
Ben şeyi merak ediyorum Levent abi. Böyle bir şey olsa şey denerdim. Şimdi Lego'nun akıllı modelleri var ya.
Evet.
Acaba dedim bu ona entegre edilip onlarda olmayan özellikler, robotik özellikler kazandırılabilir mi?
Ya şimdi sonuçta şu var. Bunun üzerinde bazı pinler var gördüğünüz üzere. Onlar kontrol pinleri. Hani RC konularına
RC.
Çok meraklı bir arkadaş. Bununla o pinlerle her şeyi kontrol eder.
İşte Özkanlar zaten şeyin beyni buydu. Onların yaptığı dronların beyni bunlar.
Onu da uçurursun.
Evet.
Birazcık bilgisayardan öte biraz elektronik merakı bilgisi gerekiyor. Ama bence harika. Bunu zaten alan arkadaşlar büyük olasılıkla ikişer üçer tane alacaklardır. Ve yani ne ilginç şeyler çıkacak beraber göreceğiz.
Evet. LG'nin akıllı saati piyasaya çıktı ama çıktığı gibi
bir
toplandı.
Bir hafta olmadan.
Evet.
6 günde geri çağrılmış.
Ekranda bir sıkıntı.
Olduğu söyleniyor evet.
Belirlenmiş.
LG açık açık söylemiyor da.
Söylemiyor da oradan tahmin ediliyor. Çünkü evet. şey diyorlar kalite, görüntü kalitesi. Şimdi kayışın görüntü kalitesi olmaz.
Evet.
Ekranın görüntü kalitesi olur. O yüzden oradan çıkartıyorlar.
Biz yani bu tabii şöyle o kadar hızlı şekilde piyasaya girip geri çıkmış ki dolayısıyla hani biz fark etmedik bile.
Evet. Windows Phone telefonlarda özel yapım ROM'ların yolu açılmış.
Evet, burada da bir meraklı şeyi kırdı. Bu boot sektörü diyeyim. Hani telefonların kilidini Android'de falan açıldığı gibi kırdı. Ve şeyin önünü açtı. Yayınladığı şeyle, Windows Phone Internals diye bir sitede yayınladığı araçlarla artık böyle Windows Phone'u kurcalamak isteyen, modifiye etmek isteyenlerin yolunu açtı.
Yani bir çeşit jailbreak ya da rootlamak gibi bir şey.
Evet. Çünkü Windows Phone tamamıyla kapalı kutuydu. Bu çok fazla güvenli olduğundan kaynaklanmıyordu. Uğraşılmadığından kaynaklanıyordu. Hani
kesinlikle.
Meraklılar kırmakla uğraşmadığından kaynaklanıyordu. Şimdi olumlu bir gelişme bu. Eğer kurcalamak istiyorsan telefonunu, bir şeyler yapmak istiyorsan bootloader, bootlock dedim ben demin. Bootloader'ı kilidini açınca bir şeyler. Şimdi normalde o imzalanmamış resmi olan şeyler dışındaki her şeyi engelliyor bootloader yüklenilmesini telefona. Onun önce kilidini açıyorsun ki istediğin kendi yazdığın bir işletim sistemini yükleyebilesin diye. Bakalım, ben şeyi merak ediyorum, acaba Android gelir mi?
Gelir.
Hani telefonu elinde güzel bir Lumia var ama tamamıyla Windows Phone'u bundan yok edip bir Android sürümü yüklemek bence olur. Bence çünkü doğru. Donanım izin veriyor. Donanımda bir fark yok. Bir meraklı girişip şey falan oluyor. Bunun camiasında mesela adama şey alıyorlar. Adam diyor ki ben bunu yaparım ama diyor bende Lumia işte 1320 yok. Hakikaten para toplayıp kullanıcılar alıyorlar. Adam da yapıyor. Açıklıyor işte şunu yaptım, bunu yaptım. Günlük güncellemeler falan yapıyor. Bayağı bir alemi var. Hele Android tarafında inanılmaz özel ROM'lar. Windows'a nasıl yansır göreceğiz. Çünkü hani mesele şu, uğraşacak mı? Elinden bu işler gelen meraklılar uğraşmak isteyecek mi? Onu bilmiyoruz.
Evet. Microsoft'un Windows 10 Kasım ayı güncellemesi üzerinde yaptığı değişiklikler kafa karıştırdı biraz.
Bir haftadır bir kriz var.
Evet.
Şimdi iki gelişme fark edildi. Birincisi, Microsoft'un bu Media Creation Tool var ya, bir uygulama çekiyorsun, o senin seçtiğin Windows 10 sürümünü Microsoft'tan indiriyor. İstersen de ISO veriyor, istersen USB'ye kendi yazıyor. Şunu fark ettiler, o uygulamanın artık bu 11-11 miydi?
15-11.
Kasım ayı, 2015 Kasım ayı sürümünü değil de Ağustos'ta çıkan o bizim 10-240 dediğimiz orijinal Windows 10'u indirmeye başladığını fark etti meraklılar. Bununla paralel olarak bir şey daha fark edildi. Orijinal Windows 10 makinesinde yüklü olanların, güncellemeyi yapmamış olanların Windows güncelleme kısmında, Windows Update'te artık o güncellemenin sunulmadığı fark edildi. Ki ben de bunu şahit oldum gerçekten. Sizin Windows'unuz güncel diyor. Windows 10240 sürümünde olduğum halde Windows Update, Windows'unuz güncel diyordu. İşte bunun sonra birazcık araştırıldı. Bir kere şu fark edildi. Hani Windows 10'da bir sorun yok ama bazı güncellemelerde, kurulu Windows 10'un üzerine güncelleme yapıldığında bazı gizlilik ayarlarının varsayılan olarak, hani senin yaptığın ayarın bozulduğu ve varsayılan olarak hani açık hale geldiği fark edildi. 4 tane ayarın. Mesele buymuş. Fakat şu çelişkili, Microsoft arada bir açıklama yaptı. Dedi ki bu Media Creation Tool sadece orijinal Windows'u indirecek, güncelleme Windows'un içinden yapılacak. Hani biz bundan sonra bizim çalışma sistemimiz bu şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Fakat bugün çıkan haberlere göre Microsoft bundan da geri adım atmışa benziyor. Güncelleme tekrar Windows Update'e yerleştirildi. Ayrıca Media Creation Tool görünüşe göre, ben denemedim, görünüşe göre güncellenmiş Windows indiriyor. En azından artık güncellenebiliyor Windows. Şey geçti.
Evet.
Kriz, bir hafta süren kriz geçti. Ve daha önce Windows'un bu 15.11'in ISO'sunu indirmiş olan arkadaşların da tekrar indirmesine falan gerek yok. Çünkü bu bahsettiğimiz olay Windows'un içinden güncellemeyle yaşanan bir sıkıntı. Normal ISO'dan kurdun mu ayarları da sen yapıyorsun zaten.
Evet. Obama göktaşı madenciliğinin önünü açan yasayı onaylamış.
Birkaç hafta önce senatodan geçmişti bu kanun. O zaman biz gündeme almadık ama şimdi artık Obama da onayladı ve hani yürürlüğe girdi Amerika'da tabii ki. Bazı soru işaretleri var. Şimdi hep göktaşı işte madenciliği falan konuşulur. Sonuçta oraya gidilecek günün birinde işte oradan önemli, değerli materyaller dünyaya getirilecek falan diye. Ama hani şeyler vardır. Böyle 1960'larda, 70'lerde imzalanan anlaşmalar var. Sonuçta uzaydaki ay veya işte uzaydaki cisimler insanlığın hani ortak kullanımına faydalı olacak şekilde kullanılabilir sadece gibisinden. Birleşmiş Milletler'in üye olan ülkelerin imzaladığı şeyler var. Bu yasa onunla çelişmiyor mu nedir ben tam olarak anlayamadım. Normalde de devletler zaten uzaya kim çıkacak, ne gidecek, ne gelecek kontrol ederler sürekli. Böyle kafana göre ben roket yaptım fırlatıyorum diyemezsin. En azından o devletin hava sahasını kullanarak. Amerika bunu biraz gevşetiyor. İşi işte ticarileştiriyor. Hatta kanun ismi de Ticari Uzay Faaliyetleri Rekabet Kanunu. Yani tam anlamıyla böyle bir endüstri kolu oluşacak artık. Yavaş yavaş. Hani tabii hemen bugünden yarına değil. Çünkü teknik anlamda çok zor bir şey zaten hala. Ama çok değerli malzemelere işte asteroitlere gidip atıyorum platin falan gibi böyle uranyum gibi belki dünyada az bulunan ama işte oralarda çok bulunan malzemeleri dünyaya getirebileceksin.
Demek ki birileri bu lobiyi yaptığına göre bu planlar var. Bunlar kafalarından uydurmuyorlar.
Yani çok uzun zamandır zaten hani bilim kurgu olarak da var. Bir yandan firmalar da işte uğraşıyorlar. Hem işte birazdan haberi de gelecek. Elon Musk'ın firması, işte Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un firması falan. Hani insan gönderelim. Turizm boyutu bir yandan ama şeyi de kurcalıyor onlar. Sonuçta roketi yapıyorsun, o teknolojiyi geliştiriyorsun. Oralardan işte asteroitlerden bir şeyler dünyaya getirebilir miyiz falan. Ama bunun sonuçta uluslararası, yani bu bir ulusun yapabileceği bir şey değil. Uluslararası bir örgüt belki kurulacak bu ve onun kontrolünde mi olacak artık? Yapılmaya başlandığında belki de ilk bulanındır gibi. Mesela Amerika'da şey var, Texas civarındaki falan da böyle büyük petrol milyarderlerinin büyük çoğunluğu ilk bulanındır mantığıyla gidip oraları kazıp çıkarmış adamlar. Ama diğer ülkelerde bu değil. İlk bulanın olmuyor. Devletin sana bir imtiyaz tanıması falan gerekiyor. Ülkeden ülkeye değişen şeyler bunlar. Yani tabii şimdi hani güçlü olanın borusu öter gibi de bir şey vardır uluslararası ilişkilerde. Amerika ben yaptım oldu der mi? Ne olur bunun uzun vadede? Bir de benim aklıma hep şey takılıyor. Hadi diyelim bir şekilde bütün bu sorunlar aşıldı. Dünyaya çeşitli materyaller getirmeye başladık oradan. Ya karşılığında da dünyadan belli bir kütle çıkarman lazım. Sürekli dünyanın kütlesini arttırdığını düşünsene. Yani tamam çok büyük dünya ama sen uzun vadede devamlı kütle getiriyorsun. Şeyi bozarsın, yörüngeyi bozarsın yani güneş daha çok çeker seni.
İşte çöp olarak atacağım
bir geri, şey. Bazılarını uzaya da geri göndermen lazım. Hani toprak atıyorum platin getirdiysen bir kilo. Bir kilo da platin şey toprak atman lazım değersiz
dışkı
malzeme.
Yani, nasıl? Dışkı atarız abi biz de.
İşte neyse yani hani onun karşılığında bir şey göndermen
ağırlık atman lazım.
Onu da onlar düşürsün Hamdi yani.
Hep benim kafamı kurcalayan bu oluyor. Bunu
first world problems işte bunlar.
Uzun vadede öyle olacak ama. Yani problem olacak bunlar.
Şimdi bu Starship Troopers'ın yazarı Robert Heinlein'ın The Moon is a Harsh Mistress diye bir romanı var. Orada Ay'dan, bu daha önce de gündemde konuşmuştuk, Ay'dan dünyaya bir şeyler kaynak transfer ediyorlar devamlı. Ama tabii Ay'ın kütlesi çok daha küçük olduğu için oradan o aktarılan miktar daha önemli. Orada da hani Ay'dan bu ham maddeyi dünyaya sağlayanlar bir yerde onun hesabını yapmaya başlıyor. Ya biz habire kütle kaybediyoruz, atıyoruz bir şekilde yerine bir şey koymamız lazım. Hı hı. Bunu talep edelim ya da bırakalım bu ticareti diye tartışmaları gerekiyor. Dediğim gibi çünkü Ay'ın kütlesi de dünyaya göre çok daha küçük tabii olduğu için.
Orada daha çabuk etki etmeye başlayacak
böyle bir etki. Oradan bir şeyler kaybetmek daha büyük sorun.
Evet.
Sonuçta yavaş yavaş hani bunlar bilim kurguluktan çıkıp tabii ki çok yavaş olacak ama önümüzdeki işte 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl içinde belki girişimler göreceğiz.
Evet.
Bununla bağlantılı olarak bir sonrakine geçelim istersen.
Geçelim. Blue Origin firmasının tekrar kullanılabilir roketi deneme uçuşu başarılı olmuş.
Şimdi Blue Origin firmasını da artık daha çok duymaya başlayacağız. Bu SpaceX gibi, Elon Musk'ın firması gibi. Bu da Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un firması. Tekrar kullanılabilir roketler. Yani roket daha önce konuştuk işte. En büyük problemini kullanıyorsun. Sonra da çöpe gidiyor, yok oluyor. Büyük bir maliyet. Diyorlar ki biz bunu tekrar dünyaya güzelce indirelim. Ve tekrar tekrar kullanalım. İşte yakıt doldurup yeniden kullanalım. Blue Origin bunu başardı. SpaceX de yapmaya çalışıyor
Elon
ama...
Elon Musk'ın beceremediğini mi yaptı?
Ya şimdi öyle değil tabii. Çünkü...
Öyle öyle.
Elon, ya aslında öyle yaptı gibi görünüyor ama bunların roketi çok daha küçük ve kısa. Ve uzaya çıkıp geri gelecek şekilde. Elon Musk'ın, SpaceX'in roketi yörüngeye yerleşecek şekilde. Şimdi sen bir roket gönderdiğin zaman uzaya çıkmak problem değil. Mesele yörüngeye yerleşmek. Sen harcadığın enerjinin çok büyük bir kısmını yörüngede kalabilmek için, o hızı kazanmak için harcıyorsun. Elon Musk da zaten Twitter'da tebrik ediyor ve söylüyor hani ikisi aynı şey değil. Hani onlar yaptı biz yapamadık gibi düşünmeyin diye. Bir de zaten bakarlarsa güzel de bir video paylaşmışlar. Hakikaten roket kısa. Onu yere arkadan işte itkiyle indirmek daha kolay. Başarılı olmuşlar ama sonuçta bu bir başarıdır. En azından hani uzaya turist göndermek açısından kısa bir süreliğine de olsa 4-5 dakikalardan bahsediyorum. Bir girişim. Amerika'da çoğalıyor bunlar.
Evet. OnePlus kabul etmiş bizim USB Type-C kabloları biraz sıkıntılı evet. diye.
Ya şimdi bu geçen haftalarda Google'da çalışan bir mühendisin kendi araştırma sonuçlarıyla böyle bir iddia ortaya atmıştı. OnePlus'ın sattığı USB Type-C kablolarını bu Google'ın yeni Nexus'larıyla kullanmayın diye. Biraz detaylar belli değildi. Hani tam olarak mesele nedir, niye kullanmayalım falan bir belirsizlik hakimdi. Hani orada ilginç olan Google'da çalışan birinin böyle bir iddia atması falan tabii insanlara cazip geldi. Hani Google diyor falan gibi anlaşıldı. Şimdi mesele de daha netleşmiş durumda. Şu var bir kere. Google'ın bu yeni Nexus'ları 5X, 6P falan 3 amper akım kabul edebiliyor hızlı şarj modunda. Normalde kablolar bu şeyse 2 ampere uygun yapılıyor ve senin güç kaynağında işte 2 amperse ya da daha güçlü ama bir kısıtlama mekanizması yoksa 2 amper üzerinden cihazını şarj ediyor senin. OnePlus kablolarını hatalı üretmişe benziyor görünüşe göre. Çünkü kullanmaları gereken bir direnci yanlış değerde kullanmışlar. Bu yüzden senin kötü bir şeyin adaptörün varsa Nexus cihazını OnePlus'ın kablosuyla o kötü adaptöre taktığında Nexus 3 amper isterim diyor. Adaptör veremiyor. Kablo hiç karışmıyor. Adaptör yanıyor.
Güzel.
Mesele bu. Telefona bir şey olmuyor ama adaptör arıza yapıyor. O yüzden hani mesele bundan ibaret. OnePlus da doğru demiş. Dolayısıyla cihazını kendi adaptörüyle, kendi kablosuyla. Ha tabii ki şöyle bir durum var. OnePlus'ın kendi telefonu 3 amper çekmediği için kendi kablosuyla başka adaptörde kullansan sorun olmuyor. Kendi kablosuyla, kendi adaptörle kullandığında zaten sorun yok. Kendi kablosuyla başka adaptörle de kullansan adaptörü yakmıyor. Çünkü telefon 2 amper çekiyor. Adaptör de ona uygun. Böyle bir durum.
Yalnız hiç yoktan mesele oldu.
Orada öyle. Öyle.
Saçma sapan bir şey.
Öyle. Öyle. Ya işte tabii aslında Hamdi bu bir mühendisin kendi kişisel merakıyla ortaya çıkardığı bir şey.
Evet. Yani kaç kişiyi etkiler şu konu desen bilmiyorum yani. Tabii, çok tabii, büyük tabii. bir soru işareti var orada.
Ya işte bir USB üzerinden aktarılan akım 0.5 amper, yarım amperden başladı. 3 ampere kadar çıktı. Ben de bilmiyordum bu 3 amper meselesini. 2 amperi görmüştük.
Evet.
3 ampere kadar çıktı. Ciddi 3 amper iyi bir akım. Hani az buz bir şey değil. Tabii ki gerilim düşük neyse ki 5 volt. Ama işte gittikçe böyle sorunlar yandı falan türü şeyler artıyor. Normalde USB'nin 5 volt 0.5 amperi ile pek bir şey yakamazsın.
Evet.
Ama artıyor.
Doğru. Uluslararası Marmara Robot Olimpiyatları varmış Şubat 2016'da.
Evet, bu da izleyicimizden geldi haberi. Marmara Üniversitesi böyle bir şeyi başlatıyor. 3 günlük bir etkinlik 2016 yılında. Tabii biz sitesini linkledik, oradan baksınlar. Tabii 2016 yılında olimpiyatlar gerçekleşecek. Başvurular daha yakın tarihte, daha başlamamış. Ama duyuracaklar. Şeyler var, çeşitli kategoriler var. İşte robot tenisi, robot sumosu falan gibi. Hani televizyonda Discovery Channel'da da çıkardı ya öyle şeyler. Hmm. Robotların dövüşmesi, itişmesi falan. Güzel, bayağı kapsamlı bir şey. Ve Marmara Üniversitesi bunu, mühendislik fakültesi gördüğüm kadarıyla hani kalıcı olarak da düşünüyor. Hani bundan sonra hep gerçekleşecek gözüküyor.
Evet.
Ben sevindim böyle bir organizasyonun yapılmasına. İletişim, umarım beklenen elde edilir, Göztepe ilgi görür.
Kampüsü gözüküyor. Benim kampüsüm de orasıydı.
İyi. Gidebiliriz belki.
Bakarız, olabilir.
2016 yılında Şubat ayının son günlerinde gidip izleyebiliriz.
Doğru. Oyun dünyasına adım atalım. Sony PlayStation 4 30 milyon satış adedini geçti diye haber çıktı bu hafta.
Evet, Microsoft bayağı rahat.
Sony rahat.
Pardon, sözümü geri alıyorum.
Microsoft da rahat ya, artık onlar da.
Onlar da evet, nasıl olsa gitti.
Olan yapacak oldu. Bir şey yok.
Şimdi arayı gittikçe açıyor tabii PlayStation. Xbox tarafında Microsoft'un geçen haftalarda da konuştuğumuz değişiklikleri nedeniyle tam olarak adet bilgisi yok. Microsoft orada suyu bulandırıyor. İşte konsol sayılarını konuşmayalım. Live kullanıcı sayısından gidelim. Live aboneliklerinden gidelim falan gibi. Birazcık topu saha dışına atma görüntüsü veren çabalar. Çünkü sonuçta Xbox 360 hala satılıyor. Live'ı dikkate alalım dediğin zaman 360'ı da işin içine katıyorsun. Hatta PC'yi, hatta telefonu bile katıyorsun işin içine. Hepsinde Xbox Live var. Sony daha rahat. Çünkü Sony, ben satıyorum kardeşim, adedi de bu diyor. rekor dünyada 84 milyonla Wii mi?
Wii olabilir abi. Çünkü Wii inanılmaz sattı. Bende bile var ya Wii.
Bende de var.
oynuyor musunuz? Var ama.
Yok canım.
Canım artık şeyini doldurdu yani, ömrünü doldurdu. Bir ara oynadık ama.
Ya Wii'nin öyle bir kaderi var. Wii şeylere, hep alındığında oynanıyor.
Ufaklıklar büyüyünce biraz daha hani anlayabilir hale geldikleri zaman tekrar ortaya çıkarılabilir.
Ya Wii'nin fiziksel bir boyutu var ya, işte o ufaklıklarla birlikte bir araya geldiği zaman o beni düşündürüyor. Çünkü o Wiimote sallanıyor ediyor, bayağı bir coşulabiliyor.
İşte biraz
zaten bileğine bağlıyorsun falan uçmasın diye de. Hani o işte anne babanın ağzına burnuna bam diye vurulur mu? Şeye, beyzbol sopasını vuruyorum derken kardeşe vurulur mu? Düşündürüyor. Ha, ama şu var mesela, aynı durumda Kinect'i hiç düşünemiyorum. Çünkü Kinect'te elinde bir şey yok, tamam, ama Kinect'te arayüz o kadar zor ki. Mesela Kinect'in dans oyunları çok iyi. Hakikaten hani dans dersi neredeyse verecek durumda. Fakat işte o dansı başlatana kadar o arayüzden şarkıyı seçiyorsun falan filan. Bunlar o kadar zor ki çocuğun yapabilmesinin mümkünü yok. Yine Nintendo'da her zaman elinde kontrolcü var fiziksel olarak ve düğmeler var emrinde. O bir avantaj.
Evet.
Neyse, PlayStation 2 kat diyebiliriz.
Tabii diyebilirsin.
Rakibine olan farkı herhalde böyle gider.
Evet. PlayStation'la ilgili bir haber. Onun Microsoft'tan yediği bir hani gollerden bir tanesi şeydi.
Bu, geriye uyumluluktu.
Geriye uyumluluktu. Şimdi şey bir de remote play hani stream yapmak özelliğinde sıkıntıları vardı. PlayStation şimdi onu o açıklarını o açığını kapatıyor.
Şimdi PlayStation ilk çıktığından beri Vita'ya uzaktan hani PlayStation oyununu Vita'nın ekranından oynayabiliyordun Vita'nın kontrolleriyle. Biz hatta TeknoSeyir'de onu göstermiştik hatırladığım kadarıyla. Ama Microsoft onu, tabii Microsoft'un bir Vita'sı yok. Microsoft da Windows 10'lu PC'ye getirmişti. Onu da gösterdik TeknoSeyir'de. Sony o eksiği kapatıyor. Çünkü zaten teknoloji var. Tek yapman gereken bir istemci hazırlamak.
Evet, bu arada telefonda zaten da yapılıyor biliyordu Sony Xperia telefonlarda.
Evet, evet ama Xperia'da.
Evet. Adamın biri uygulama yazdı Levent abi. Yani onu yapmak için.
Evet. Birazcık... Başka telefonlarda da olsun diye.
Evet. Onun sonrasına denk geldi bu açıklama. Şimdi PC ve Mac'lerde de çalışacakmış.
Şimdi masaüstü bilgisayara da aynı Microsoft'un Xbox One'daki teknolojisi gibi konsolun oyununun görüntüsünü ekranına alabileceksin. PC ekranına. Peki, ve PC'ye taktığın kontrolcüyle.
Kontrolcüyle mi oynayacaksın?
Abi? Oynayacaksın.
Güzel. Onu soracaktım. Klavye mouse da şeyi geliyor mu acaba?
Evet, o herkes onu ister herhalde ama ona yaptırmazlar. Evet. Çünkü bir de şey var. Şimdi Xbox pardon PS4'ün kontrolcüsünde dokunmatik yüzey falan var. Ha laptopta da var dersin ama tabii o kontroller lazım. Çok evet. Sorun olur. Ama güzel bir gelişme. Bir yandan da şey hoşuma gitti benim. Bak geçen hafta da Sony'nin PS4 için PlayStation 2 emülasyonu yazılımı konusunu konuşmuştuk. Sony çalışıyor yani. Hmm. PlayStation 4 üzerinde çalışıyor.
Evet. Xbox 360 10 yaşında basmış.
Vallahi hey gidi günler diyelim.
Sen 2005 kullanıyorsun.
Çıktığın, ya ben 2009'da aldım. Çıktığında almamıştım ama çıktığı zamanlar takip etmiştik böyle. Çünkü o zamanlar biliyorsunuz çok güçlüydü. PlayStation 3'te Xbox 360 da çıktığında o zamanın ekran kartlarına göre, bilgisayarlarına göre hayli iyiydi. Ve tabii bir de muhteşem videolar yayınlıyorlardı o Project Gotham Racing'in videoları falan. PC'den öteydi. Böyle hayretle bakmıştık. Bir yandan da 10 yıllık bir makine bugün hala oynatıyor insanı işte mutlu ediyor. Tamam ömrünün sonuna geldi. Artık en son oyunlar çıkmıyor. Ya da çıkarsa da bu Call of Duty'nin en sonuncusu gibi facia. Keşke çıkmasaydı dedirtiyor. Ama hala da bir yandan da 10 yıllık oyun arşivi var. O oyunları da eBay'den falan ucuza toplayabiliyorsun. Oynuyorsun. 10 yıllık bir ekran kartıyla, 10 yıllık bir PC ile bunu yaptığını, yapabileceğini pek sanmam. Ha, yani retro oyunlar falan dersin, oynarsın da. Ya 10 yıllık bir PC'yi pek kullanmak istemezsin.
Evet.
Evet.
Konsol bunu hissettirmiyor çok.
Evet. System Shock yeniden yapılıyormuş.
Evet. System Shock efsane bir oyun.
Öyle.
Ve aslında dikkat edersen bu Shock serisinin atası.
Doğru.
BioShock'u biliyorsun.
Doğru.
Zaten yapımcı aynı. Bu oyunu tasarlayan aynı. O yüzden atası. O yüzden o seriyi devam ediyor. System Shock geçmiş aylarda hatırlarsan bunun remastered gibi bir şeyi çıktı. Hani evet, yüksek çözünürlüğe yükseltilmiş falan hali çıktı. Fakat tabii ki hani temel hala o 1990 küsur yılının oyunu olduğu için yüksek çözünürlüklü dokular falan çok bir şey katmıyordu. Günümüzde oynanılabilir hale getiriyordu kabul. Ama çok bir şey katmıyordu. Şimdi System Shock'u tamamıyla yeniden. Hani aynı senaryoyu falan da takip etmek zorunda çok değil. Belki hani kavramlar aynı olacaktır ama yeniden System Shock'u yapıyorlar. Böyle bir haber geldi.
Evet, iyi haber. Şimdi bu hafta tabii herkesin gündeminde bir indirim furyası var. Black Friday kampanyaları neticesinde Steam'den tut her yerde var. Herkes indirim kovalıyor. Ha tabii şey falan da var.
Uplay'de var mı?
Ha, ona da bakmak lazım. Mesela Amazon'da da çok fazla indirim var ama orada şöyle bir sorun var. Kargo giriyor, bilmem ne giriyor. Yine rakam yükseliyor bir Türk kullanıcısı için.
Evet.
Ama oyun öyle değil tabii. Oyunu çat diye alıyorsun.
Ya Steam o kadar çok indirim yapıyor ki artık alacak oyun bulmakta zorlanır hale geldim ben.
Ya da şöyle bir durum oluşuyor mu acaba? Ben mesela bir şeyi alacağım zaman indirimini bekliyorum artık.
Oluşuyor.
Fırsat sitecilere döndüm. Hani onlar evet. da fırsat bekliyorlardı ya bir hizmet alacak.
Ya indirim bekliyorsun ya Humble Bundle'a gelsin diye bekliyorsun.
Öyle çok özel, acil sahip olman gereken bir şey değilse ki hani konu oyunsa böyle bir durum ne kadar olabilir. Bekliyorsun. Geliştirici açısından, satıcı açısından acaba bu nasıl sonuç veriyor? Hani indirim bekleyenler zarar veriyor mu acaba?
Ama şöyle de olabilir. Hani ilk başta almaya niyetlenmediysen sonradan unutuyorsun o oyunu.
Unutuyorsun. Yani wish list var işte.
Steam'de evet yani listeye alıp indirime girdiğinde haberdar olayım falan gibi durumlar var. O muhtemelen satışları evet. arttırıyordur.
Bir de bu bir senedir herhalde Steam çok vicdansız bir şey yapıyor. O ana sayfada from your wish list.
Evet,
sizin
evet.
istek listenizdeki oyunların indirimleri bölümü var. O tabii çok dokunuyor.
Veya benzerlerini öneriyor falan. Hani hiç aklına gelmeyecek oyunları alasın geliyor burayı evet, görünce.
Evet. Bu Black Friday kapsamında da tabii Amazon'da falan hakikaten elektronik aksamda, bilgisayar aksamında, SSD'lerde falan ciddi indirimler, şaşırtıcı indirimler oldu.
Hele bir tane şey var ya 940 GB SSD vardı.
Evet.
200 kaça 200 dolar mı inmişti?
Bütün SSD'lerde
150 dolar falandı galiba.
120'likte bile şey oldu. Şaşırtıcı fiyatlar oldu. Senin dediğin gibi onu Türkiye'ye getirtmek üzerine bir de kur farkını koyunca çok o kadar karlı olmuyor.
Bir daha bir tek çekim. Taksit yok.
Taksit yok. Türkiye'ye getiriyorsun garantisi, yurt dışı garantisi falan filan.
Evet.
Şöyle bir yandan da şeye bakıyorum da hani neler söyleyebilirim bu Steam'den diye. Bir defa Euro-Tura hala almayan varsa 3.20.
Lira.
Lira. Hepsi lira bunların.
Euro-Tura'nın hangisi ama bak?
2 değil mi?
Dur bakayım. Euro-Tura bu ilk versiyonu.
Tabii.
Ha, pardon.
2 lazım.
2 de 8 liraydı yanılmıyorsam.
Gayet güzel.
Bu hafta çünkü bizim sosyalde de konuşuldu. Şöyle bakayım. Hani güncel şeylere bakıyorum. Çünkü eskiler zaten eski.
Elite Dangerous da benim gözüm kalıyor ama.
Ben aldım.
Almak mı lazım, almamak mı lazım?
Ben oynamayacağım ama fiyat işte iyiydi. Aldım.
Ben aldım çünkü onunla yani onun işte normal 1982 modeliyle o kadar çok zaman harcadım ki televizyon karşısında. Onu indirmek, gezegene indirmek için böyle hizalaman gerekir. Gezegen devamlı döner ya da uzay istasyonu. Senin o dönen deliğe denk gelmen gerekir. Sen de dönersin falan filan. Müthiştir. Bir yerde öyle işte artık 5-10 iniş kalkış yapıp ticaret yapınca iniş bilgisayarı almaya paran yeter. Onu aldın mı kendi bilgisayar kendi artık inmeye başlar. Bir de müzik çalar sana onu inerken. Vals çalar. Birazcık da bir 2001 filminin etkisi.
Evet.
Ama nefistir ya böyle oyunu oynarsın yanında kağıtlar kalemler şeyi not edersin hangi gezegende işte buğday kaç para bilmem ne elektronik kaç para.
Orada
bile ticaretini
hesap.
Yapıyorsun çünkü bilgisayar sana o konuda hiçbir zaten 64 kilobayt hafıza sana tutup onun listesini falan sunmuyor hani database'ini açmıyor sen kağıda not ediyorsun filanca gezegende işte ekmek ucuz oradan alalım ekmeği teknolojik gezegene götürelim satalım falan. Hmm. Korsanlar peşine düşer ya da sen korsanlık yaparsın. Nefis bir şeydir ya. Hmm. Uçsuz bucaksız bir galaksi.
Şimdi hayatta oynanmaz ama abi vakit istemiyor.
Zaman yok.
Zaman yok.
Ama Metal Gear Solid'de indirim gördüm ben.
Ne?
%25. Metal Gear Solid'in son şeyi. Aldın mı sen beğenmiştin
onu? Ben çok beğendim oyunu.
Saints Row serisinde indirim var. Ben çok severim. Gerçi her şeyde indirim var.
Hani tabii. Seri olarak o tür şeylerde.
O ana sayfaya çıkmasa bile sen o merak ettiğin oyunu arat. Pre-order'larda falan geçmiyor.
Project Cars mesela yarı yarıya %50 indirim var.
Yalnız orada şeyi düşünmen lazım bir de. Onun sıfırı da bazı oyunların Steam'de çok pahalıydı. İndirimli hali o yüzden çok indirilmiş gibi olmayabiliyor. O yüzden hep Türkiye'de de bakın yani sitelere. Daha ucuza da alınabilir yani
tabii
bazı canım. Şeyler.
Parayı saçmayacaksın.
Evet. Bakayım başka. Dark Souls var. 7.75.
2 mi?
1.
Onun 1'i çok iyi değil. Yani oyun süper de PC'de onun biliyorsunuz o oyunlar
evet.
Konsol bazlı oyunlar PC'ye aktarılırken
Bak şey
çok
güzel.
Çok özenli olmayabiliyor bazıları.
Total War Attila biz burada incelemiştik onu Talha'yla. Çok güzel oyun. 27 lira.
Mount & Blade'lerde falan da indirim var.
O da 3.74 Mount & Blade. Artık
müthiş fiyat.
Bedava veriyor işte neredeyse. bakalım. Başka. Dark Souls 2'de 30 lira abi.
Güzel.
Shadow of Mordor 25 liraya düşmüş.
Prison Architect var.
Kaç para?
29 lira. Hmm. İncelemesini İyi çektik midir? Yakında evet. Yayına İyi. Girer. Tavsiye ederim.
Evet. Force Unleashed var. Hiç hani oynamayanlar varsa bayağı hoşlarına gidecektir. 9.30 TL.
İkincisi güzeldi.
İkisini de aynı 9.30 TL'den alabilirsin. Yani o 20 liraya iki oyun alabilirsin.
Güzelmiş.
Fallout 4 geldi gerçi ama hani hala New Vegas'ı oynamadıysan mesela o da 10 liraya düşmüş. Bu oyunlar hani küt diye biten oyunlar da değil hani bayağı oyalar.
New Vegas kendi kendine oynanır mı?
Oynanıyor. Yani öyle hatırlıyorum. 3'ü ben
falan oynamamış olsan.
Oynarsın ya evet oynarsın evet oynarsın.
Yani bayağı da oyun çalışıyor da.
Oynarsın.
Herhalde keyif verir.
Evet oynuyorsun. Mad Max hani Max yenilerden o %50 düşmüş 44 liraya. İşte onun çünkü kendisi de 89 lira daha yeni oyun olduğu için 44'e düşmesi iyi. Witcher'larda da indirimler var. Phantom Pain'i senin söylediğin
şeyi gibi. Şeyi beğenmiş miydiniz? Call of Juarez.
Ben beğenmiştim.
Güzel oyundur o.
Onda da var indirim. Ben de çok beğenmiştim.
Bakalım.
Ben onu beğenmiştim.
Şöyle hani güzel bir şey var mı başka?
Civilization da var mesela Beyond Earth'te %66-63 indirim var. Hmm. Hani meraklısı değerlendirebilir.
Call of Duty Black Ops 3 onda indirim var.
Evet onda da %16 mı ama?
%17. Evet. Şimdi gerçeği çok pahalı olduğu için kendi hali yine 148 lira oluyor. Böyle hani böyle, baksınlar gerisine.
İndirimler, bunların tabii çoğu 1 Aralık'ta bitecek. O yüzden hani bizi geç dinleyenler için çok bir şey ifade etmiyor.
Sonra da yılbaşı mı indirimi gelecek?
Yılbaşı indirimleri gelir.
Tabii.
Bitmez.
Bitmez. Ama gündem biter.
Ama gündem biter evet.
Tamamladık mı?
Tamamladık.
Peki. İyi oyunlar herkese o zaman aldıkları oyunlarla.
Zamanı olana dünya güzel.
Aslında şu var. Steam dışındaki kaynakları da takip etsinler meraklılar.
Tabii işte onu diyorum. Hatta Türkiye'yi de Play Store'a da baksınlar. İşte
evet.
Void muydu ne yeni bir şey çıktı ona baksınlar.
Evet. Sürprizler olabilir.
Evet bu arada bu hafta biz bir süpürge inceledik.
Arzum.
Evet onunla ilgili bir şey diyeceğim. 1600 watt onun motor gücü ya.
Tamam.
Ona alışmakları lazım çünkü Avrupa Birliği artık bu süpürgelerdeki motor gücünün düşmesi için baskı yapıyor. Kanun çıkardı.
Yok mu 2200'ler
artık falan? Artık görmeyeceğiz onları. Hani olanlar son demleri diyebilirim.
Niye baskı yapıyor?
Çünkü diyor, çevre kirliliği. Evet çevre kirliliği.
Verimi arttırın diyor yani.
Verimi arttırın diyor. Hatta 2017 yılında 900 watt olmasını hedefliyorlar.
Oo, bu da formül arabaları gibi. kısıp duracaklar demek
ya,
ki.
Ona karşı çıkanlar da şey diyor. Ya diyor siz devam elektrikten bir doğaya katkı sağlayacaksınız ama diyor. Bunun çekim gücü düşerse bu sefer de kirlilik yaratacak. Temizleyemeyecek işte alerjenler temizleyemeyeceksiniz.
Ya da şöyle 10 dakika süpüreceğine yarım saat süpürecek adam kafayı takacak. Kullandığı elektrik daha fazla olacak evet. Toplamda. Bir de çekmiyor diye. Ya. Belki de öyle.
O yüzden hani şey diyenler var da o yüzden söyledim bunu. Hani daha hızlısı var, daha güçlü motor var diyenler var. Oluyor. Bunlar da yapmasını bilirler. Hani 2000 küsürlü motorlar ama artık yapamayacaklar. Onu diyorum. Hani kimse yeni modellerinde 1600 watt'ı geçemeyecek.
Avrupa Birliği'ne satmak istiyorsan.
İstiyorsan.
O zaman da şey mi çıkacak işte Amerika versiyonu süpürgenin falan. Bazen çünkü beyaz eşyacıya gidiyorsun şeyi veriyor. Abi bak bu Avrupa aynı bulaşık makinesinin EU kodlusunu sana veriyor abi.
Şeye
Avrupa
dikkat edin. Gerçi sana göstermiştim. Bir tane şey çıkıyor. Kart çıkıyor. Hani televizyon şeyde alışırız zaten çamaşır makinesinde falan. Güç sınıfı.
A sınıfı falan mıdır, mesela gösteren kart.
Artık bunlardan da çıkıyor. Ve bizimki E sınıfıydı. Yani A sınıfı da değildi. O yüzden hani motor güçlerinde artık hani çok yüksek rakamlar beklemeyin. Bundan sonra böyle. Hani 2014'te çıktı zaten bu
değişik
olay.
Değişik bir durummuş.
Evet. Bana bunu Philips de söylemişti. 1600 maksimum olacak. Artık
Türkiye'de
herkes
uyum sağlamış yani.
Evet ama Levent abinin dediği gibi. Yani sen yerli marka da olsan senin amacın yurt dışına satmak.
İhraç şansını kapatırsa.
Kapatırsın.
Uyumazsan.
Bakalım nasıl çözecekler. Hani şey iyiydi bak, 1600'de benim elde ettiğim performans güzeldi bu arzumda. Ama 900 çok iddialı bir rakam. Hani 2017 için o gerçekleşirse hiçbir şey çekemeyeceğiz demek ki.
İşte ya da verim çok iyi artacak.
Nasıl artacak
onu da bilmiyorum. Emiş gücü ayrı oluyor ya onlarda.
Ya da böyle falan. Yeraltı modlama şey mi açılacak atölyeleri. Çip takılıyor şeye. Elektrik süpürgenize çip takılıyor.
Değil mi? Aslında 1600 dönüyor ama 900'de ayarlı gelmiş. Sen onu açıyorsun.
Yani şey olur gibi, Volkswagen Dieselgate skandalı gibi burada da bir şey yaşarız.
Telefonların radyosunu açıyorlar. Adam telefonda radyo yok diye sen biliyorsun. Ya. Ama içinde var. Kapalı.
Kapalı.
Adam onu açıyor.
Açıyor evet.
Onun gibi şeyler çıkar vallahi.
Bu P8'lerde öyleydi değil mi?
Tabii Huawei'de. Tabii. Yani işte Avrupa roamını takas. Çünkü niye Türkiye'de kapatıyorlar?
Vergiden kaçmak.
TRT'den bandrol alman gerekiyor. Bilmem ne gerekiyor gibi durumlar var bizde. Evet.
Ya pek tabii hani böyle bu tür sınırlamalar falan ne kadar toplamda sonuç veriyor, değiyor uğraşıldığına. Ne kadar insanları üzdüğüyle kalıyor bilemiyorum. Hani böyle şeylere sınırlama getiriyorsun ama kimse şey demiyor mesela. Ya 8 silindirli arabalar üretmeyi bırakalım, 6 silindirli araba üretmeyi bırakalım. Binek otomobilleri 4 silindirli olsun diye bir şey kimse söylemiyor.
Ama şey yapıyorlar canım, orada da işte emisyon oranında vergiyi verdin mi zaten o anlama geliyor.
Türkiye'de pek sorun etmiyor Volkswagen'in öyle şeyleri.
Tabii o da onu aşmanın yolunu buluyor. Ama yakalandın mı da 18 milyar dolar cezayı kesiyorlar.
Evet o mesele daha kapanmadı.
Kapanmadı evet.
Peki o zaman başka bir şey diyor musunuz?
Ne diyelim, herkese iyi bir hafta sonu olsun. Evet.
Peki.
İyi oyunlar.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.